İslam'dan Hayata Ölçüler. Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Evet, bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah razı olsun, yine beraber olduk bir programda daha.
Elhamdülillah.
Geçtiğimiz haftalarda İslam'ın kaynakları üzerinde sohbet ediyorduk. İslam'ın dört ana kaynağı, işte Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Kur'an'dan konuşmaya başlamıştık. Hocam, şimdi Kur'an'ın kaynak olarak değerlendirilmesinde bir, yani belki ulemanın, alimlerimizin ilgilenmesi gereken bir alan var. Yani Kur'an'dan hüküm istihracı, hüküm çıkarmak gibi, işte içtihat gibi, değil mi, bir alan var. Bir de düşünüyorum ki sade Müslümanın Kur'an'la ilişkisi, yani o nasıl istifade etmeli, biraz ondan bahsetsek. Yani bizim insanımız belki Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi, yani yüzünden okuma, hıfz etme tarzında oluyor. Bir kısmı belki meal okuyor. Yani mealden Kur'an'ın içine ulaşma, nüfuz etme çabası içerisinde oluyor. Daha az bir kısmı belki tefsirlere başvuruyor. Yani Kur'an'ın sade Müslümanın hayatına girmesi, sağlıklı biçimde girmesi nasıl olur? Oradan biraz konuşalım istiyorum. Çünkü zaman zaman meallerle ilişkide tartışılıyor vesaire. Yani işte bizi dinleyen insanlarımız, yani bir Kur'an'la buluşmada bir takım kriterlere ulaşsa diye düşünüyorum.
Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İslam üzere yaşamak, Müslümanca ölmek kavramını kullandığımızda, biz sadece namaz kılıp ölmek mi anlamamız gerekiyor? Hayır. Namaz İslam'ın şu kadar bölümünü temsil eden bir ibadet.
Ben de diyorum, şöyle affedersiniz, hemen araya girdim peşiyle. Mesela namaz günlük insanın bir saatini alıyor.
Toplam.
Değil mi? Yani 23 nafileler saati.
Nafileler kılsa, hadi bir de nafileler katalım fazladan,
katalım,
kılıyor.
Diyor. Bir buçuk, saat, 22 saat
kalıyor.
22 saat kalıyor. Orada da hayat var.
Oruç sıfır vakit.
Evet.
Üç vakit.
Yani yılda bir ay, diyelim ki 11 ay kalıyor.
Ama bloke etmiyor günü.
Bloke
serbest
etmiyor.
Serbest bırakıyor.
Evet.
Namazdan başka böyle yoğun alan bir ibadet yok farzlar, evet, arasında.
Evet.
Cihat mı sadece desek, o da değil.
Evet.
O da değil. Yani bütünü değil İslam'ın.
Evet.
İslam'ın bütünü ve Müslüman'ın hiçbir zaman eksiltmemesi gereken heyecan diye bir şey var. İslam heyecanı,
evet,
iman,
evet,
heyecanı.
Müslüman olma coşkusu.
Coşku çok güzel. Veya Allah ile iletişim halinde olma.
Evet.
İmandan dolayı kendini sürekli imana bağlı hissetme. Kur'an'ın namaz nasıl kılınır, oruç nasıl yapılır, evlilik nasıl yapılır ile ilgili bütün hükümlerini bir saatte özetlemek mümkündür hocam.
Evet.
Yani bir insan için Kur'an'da Allah neler emrediyor, bunları özetleyelim dense, mevcut
ahkama dair ayetler,
hükümler, yani yapılacak iş olan işlerle. Hı hı. Bunun için yani bir saatte özetlenecek, bütün İslam'ı özetlenecek bir iş için Kur'an okumaktan söz ediyorsak, Kur'an'ı anlamaktan söz ediyorsak, mealinden, tefsirinden neyse, çok fazla durduğumuz yerde dönmekten söz ediyoruz demektir.
Evet.
Mesela namazı emreden ayetleri toplasanız hepsi 3 sayfa tutmaz Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Zekatla ilgili ayetlerin hepsini toplasanız 2 sayfa tutmaz. Hac yarım sayfa tutmuyor. Bunları 10 dakikada okur insan.
Evet.
Ama ben Allah'ın kuluyum. Rabbim beni imtihan için yarattı. Beni her yerde murakabe ediyor Rabbim.
Evet.
Duygusu 24 saat lazım bir insana.
Evet.
Bunun için mesela Fatiha-i Şerife ümmeti Muhammed'den her Müslümanın bildiği,
evet,
okuduğu bir sure. Mealini de hemen hemen herkes biliyor.
Bilir.
Fatiha suresinden namazla ilgili bir şey çıkmıyor.
Ahkam yok.
Hiçbir, evet, şey yok. Evet. Ahkamla ilgili. Ama Fatiha müminin ruhu. Neden? Evet. Rabbi ile iletişim düzeyini, frekansını sağlıyor Fatiha.
Evet.
Binaenaleyh alim olmak veya derin meselelerle uğraşan bir uzman olmak başka bir şey.
Evet.
Sıradan bir Müslüman olmak başka bir şey. Sıradan Müslüman olunduğunda Kur'an-ı Kerim herkese hitap ediyor. Çünkü mesela filan konuyla ilgili hükmünü açıklıyor Allah-u Teala. O hüküm alimlerin ciltler dolusu açıklama yaptığı bir konu. Sonunda vallahu azizun hakim diyor.
Burada ahkam yok.
Ahkam yok. O bölümü tefsirde geçiyor. Aziz ve hakimdir Allah diyor, bitiyor.
Evet.
Halbuki 1,5 milyar Müslümanın tamamı aziz ve hakim diye bir ifadede kalıyor. Hepsinin, evet, alanına giriyor. Rabbimin izzeti, Allah'ın aziz olması, hakim olması. Bu bütün müminleri ilgilendiriyor. Ve 24 saat ilgilendiriyor. Ama zina ile ilgili, hacla ilgili, yani şeriatımızın temellerinden olan bir konuyu anlatırken Kur'an-ı Kerim, o konuya muhatap kimse onu ilgilendiriyor. Hac ayetini alıyorsun, zengin olursan ilgilendiriyor, değilsen senin için bir bilgi olarak kalıyor. Evet. Ama aziz olan Allah'ın kulu olmak, bir an kaybolsa müminin zihninden imanı gider maazallah. Bir an kaybolmaması gerekiyor. Evet. Mesela hacla ilgili ayetler, ben Rabbime hamdolsun 24 yaşında yaptım haccı. O günden beri beni farz olarak ilgilendirmiyor.
Evet, farz olarak.
Farz olarak bitti benim için.
Evet.
Bir defa çünkü. Ama televizyonun karşısında haber izlerken veya bir gazetenin haberinde gözüm takılı kalmışken aziz olan Allah hükmünü bir an kaybetsem süper güçler bizi helak edecek diye inanırım ve gitti imanım.
Evet, evet.
Yani hac belki beni ilgilendirmiyor. Öğle yıkıldık, sabah namazını kıldık. İkindiye kadar da namaz yok farz olarak. Kaza borcum da yok. Namazla ilgili hüküm şu anda beni ilgilendirmiyor.
Evet.
Ama şu anda Allah'tan korkun, zinaya yanaşmayın ayeti her an beni ilgilendiriyor. Her an çünkü karşılaşacağım bir pozisyon. Buradan şu sonuca ulaşmak istiyorum. Yani Kur'an'la amel etmek deyince bir kısır döngüye girildi. Nedir, hı, bu kısır döngü? Cihat.
Hı hı.
Cihattan da sadece Filistin anlaşılıyor zaten.
Evet.
Yanlış olarak tabii bunu sanki beğenmiş gibi söylemiyoruz. Yahut da işte talak meselesi. Hı hı. Talak bir kere de boşanabilir mi kadın, boşanamaz mı? Ya hayat hep talaktan ibaret mi?
Evet.
Hep Filistin'de cihattan ibaret mi? Evler Filistin'e dönmüş olabilir.
Ya Kur'an hayat kitabıysa.
Ha, eğer bu hayat kitabı ise ki iyi.
Evet, bizimle, tabii ki.
Öyle,
evet,
öyle. Kur'an hayat kitabı, nefes almakla ilgili bölümleri Filistin'deki cihattan öncelikli olması lazım. Aksi takdirde Filistin'i de takdir edemezsin zaten.
Evet.
Aksi takdirde boşama günü devreye girecek bir iman bir işe yaramaz.
Evet.
Yani boşamanınla ilgili ayetler mesela hükümde, evet, anlattıktan sonra Allah-u Teala dikkat edin hududullah'tır bunlar diyor.
Evet.
Hududullah.
Şimdi hududullah bilinci şuuru olması lazım.
Bir müminin hududullah, Allah'ın sınırları, ha, Allah'ın çizdiği sınırları çizgiler var, bunlar kavramını bilmesi, talakla ilgili hükümleri bilmesinden belki 10 kat daha önemli.
Evet.
Çünkü talaka niye düşer bir mümin haksız olarak, zulmederek? Hududullah'ı tanımadığı için.
Evet.
Allah'ın sınırlarını bilmeyip kendi sınırından Allah'ın sınırına taşma cüreti gösterir.
O sınırı çiğnediği için.
Çiğnedikten sonra da yapacak bir şey kalmıyor zaten.
Evet.
Bu sebeple bizim mümin olarak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra Kur'an'ı enerji kitabımız olarak görmemiz gerekiyor. İmanımızı canlı tutuyor, aktif tutuyor. Ama hükümler var, ayrıntılar var. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından çıkarılacak derin dersler var. İşte alimleri ilgilendiren bölüm bunlar.
Evet.
Ama sıradan bir vatandaş olarak Allah'ın hududu kavramını bilmem lazım. Meal okurken orada durup ailece biz Allah'ın hududunun neresindeyiz? Hududullah bizi etkiliyor mu? Diyebiliriz. Yani meal okumasın insanlar, yanlış anlarlar derken bunu talakla ilgili hükümleri okurken yanlış anlayabilir. Çünkü bir doktora da tez olarak işlendiğine göre bu.
Evet.
Doktora, fıkıh doktorası.
Onun inceliklerini kavrayamayabilir
hem,
bir
hem
insan.
Hem ilahiyat fakültesinde bir ayetin üzerinden 5 sene doktora tezi yaptıracaksın birine. Sonra da camide diyeceksin siz bunu meal olarak okuyun Kur'an'da. O zaman niye doktora tezi yaptırıyorsun?
Evet.
Demek ki bu doktora tezi yapılacak kadar hassas bir
hassas
konu.
Hassas bir konu.
Ama evet. Allah'tan korkun. Vettekullah. Ayetini duyduğunda mümin Allah'tan korkuyu hatırlaması gerekiyor. Kur'an bunun için var zaten. O kadar olmalı ki en az 100 ayet vettekullah. Allah'tan korkun. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın sınırları. Aman bu ayetleri hiç Kur'an okuyamayanlar bile duyduğunda hududullah, Allah'ın sınırları diye anlayacağı bir zemin oluşmalı. Meale gerek kalmadan bile mesela bir Müslüman sabah namazında veya yatsı namazında Zamm-ı Sure dinliyor ya evet. İmam Efendi'den. Ne okudu dendiğinde ben hafız değilim ne bileyim ya demesi hı-hı. Hakkı mı? Hakkı.
Evet.
Ne bilecek ne bileyim. Ama Allah'tan korkun ayetlerini okudu herhalde. İttakullah geçiyordu
ayette. Hiç olmazsa onu bilmiş olmalı.
Arapça bilmek gerekmiyor. Takva, Allah evet. Kelimesi birleşti mi Allah'tan takva edin demek istiyor. Bu bir pratiklik düzeyi. Hmm. Yani ilim düzeyi
yani her
değil
her Müslümanın
bu.
Bir şöyle Kur'anca değil mi?
Kavramlardan.
Dilini, Kur'anca dilinden anlaması lazım.
Şimdi buna itiraz edene diyeceğim ki cennet kelimesi geçince anlamayan var mı?
Anlamayan var mı? Evet.
Yani cennet, cehennem geçince... O da Arapça değil
evet,
mi?
Tabii tabii.
Arapça. Cennet bahçe demek. Niye ondan bahçe anlamıyor insanlar da?
Çok daha büyük bir...
Büyük bir şey anlıyor. Neden? O kadar telaffuz oldu ki bu.
Evet.
Kur'an'dan tefsir okumadan cennet ayetini okuma diyen var mı kimseye? Cennet cennet.
Evet.
Cehennem cehennem. Firavun kelimesi tanınıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Fetih suresini okuyor Müslüman. Veya başka bir sure yok. Muhammedun Resulullah.
Bunu
Muhammed
anlamıyor.
Allah'ın peygamberidir. Bunu... Avamı anlıyor, çoban anlıyor. Demek ki belki bir 100 tane hayata renk katan, ciddiyet katan, Müslüman tonajını getiren ayeti sloganlaştırabiliriz biz.
Hı hı.
Bu bir tür mealin insanlara aspirinleştirilip verilmesi gibi bir şey.
Evet.
Yapabiliriz.
Evet.
Yani burada hocam iki çizgiyi çizelim istiyorum. Şimdi birileri al bir meal. Koy onu gazetenin kenarına yorulunca meal okursun düzeyine indiriyor. Bu su-i edep yani. Kur'an-ı Kerim böyle çoluk çocuk ama yaş çoluk çocuğu demiyorum.
Evet.
Yani henüz Kur'an azametini tanımayanın elinde Kur'an'ın ahkamının irdelenmesi bu olacak bir şey değil hocam. Yani
hem geniş bir bilgi şeyi yok hem de Kur'an üzerinden
algılama düzeyi evet. De yok yani.
Evet.
Hocam çok enteresan dikkatimi çekiyor. Filan gazetenin savaş muhabiri diyor. Ekonomi muhabiri diyor.
Evet.
Yani bir basit
alan saha belirlenmiş.
Yani artık
ihtisas olmuş.
Ekonomi haberini bile herkes yazmıyor demek
tabii
ki, değil
ki.
Mi?
Tabii ki.
Veyahut da işte magazin muhabiri diyor.
Evet.
Yani herkesin her işi yapamadığı bir dünyada herkesin Kur'an'la oynadığı bir ortama nasıl sıcak bakılabilir? Bu bir çılgınlık bile bile Rabbimizin emanetini ulu orta bırakmak demek. Kur'an evet. Bir emanet çünkü. Ama şu da sakıncalı. 7 yıl medresede, 10 yılda doktorada çalışmadıkça tutma Kur'an'a böyle de değil hocam.
Evet.
Böyle de değil. Yani Allah'ın kitabı bu. Ashab-ı kiram hepsi alim değildiler. Ama hepsi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyup çoluk çocuğunu irşad ediyorlardı. Veya gittikleri yerde Allah böyle diyordu. Ama hangi konuda? Talakla ilgili ayette İbn Abbas'a sorun bunu diyorlardı. Allah'tan korkmakla ilgili ayeti hepsi söylüyordu.
Evet.
Takva ile ilgili ayetleri. Bunun için topluca bir mealcilik, herkes Kur'an'la oynasın, bu bir afet. İncil'e döner Kur'an maazallah. Yani şey bakımından, evet. Hristiyanların baktığı gözle bakılmaya başlandı.
Oraya nasıl gelindi? Biraz orada duralım isterseniz hocam. Sonra o hakikaten Kur'an'la hepimiz hemhal olmalıyız. onun üstünde de ayrıca duralım. Bir de Kur'an'la gelişi güzel hemhal olmamak. Yani belki bu mealcilik dediğiniz tırnak içinde, yani çünkü bu tarz bir akım oluştu, cereyan oluştu neredeyse. Oraya nasıl gelindi? Onun üstünde birazcık.
Şimdi bunu %100 tahlil edecek bir araştırma sahibi değilim.
Evet.
Gözlemimi sadece belki değerlendirebilirim. Yani bu bir yani araştırma.
O psikolojiyi belki tahlil etmek
yoksa
mümkün.
Yani ciddi bir araştırma evet. konusu bu. Benim kanaatim hocam iki şeyde yürüyor. Bir defa niyetleri mealle uğraşanların çok meal okunmasını tavsiye eden niyetlerini irdelemiyorum. Niyetleri Allah biliyor. Kalplere hükmetme hakkımız yok bizim. Yani niyetler konusu değil, pratikteki sonuç konusu evet. üzerinden değerlendirilmiş. Senin yaptığın yanlıştır. Nasıl derim ben bir mümin? Ama tabii. şöylesini öneriyorum. Hı-hı. Teklifin böylesidir manasında söyleyebiliriz. Bir kere hocam, büyük bir zulüm görmüş nesiliz biz.
Evet.
Yani zulümden sonraki açılım döneminde en büyükten başlayayım. Hı-hı. İlk enerjiden başlayayım heyecanının etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani yıllarca Kur'an alfabesine bakmanın yasak olduğu, jandarmanın musaf toplayıp denize attığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Dönünce Kur'an'a olduğu gibi böyle düşüneyim bunu. Yani deyim yerinde ise portakalı kabuğuyla yiyeyim bari. Yıllardır hiç portakal göremedim. Evet, der gibi evet. bir şey yani. Benzetme için söylüyorum. Yoksa haşa böyle Kur'an'ı teşbih edecek halimiz yok. Bir bu etkili. Evet. İki, ulemanın anlamaz insanlar. Yani yanlış anlarlar. Maazallah ayet-i celileyi takdir edemezler. Şeklindeki hassasiyeti ki bu bir doğruluktan kaynaklanıyor. Aman insanlar yanlış anlar. Daha henüz adını soyadını düzgün yazamıyor bu. İmla bilmiyor evet. dediği insanlar. Bir tür
korumacılık gibi.
Korumacılığı yasaklama manasında söylüyorum. Hı-hı. Bir tür aman abdestsiz tutma der gibi aman derin konulara girme dendi
evet.
ya.
Evet.
Bu bir çeşit yasaklama gibi algılandı. O yasaklamanın çektiği dikkat var bu sefer. Yani madem yasak, bak oraya. Yani her yasakta bir lezzet var ya.
Evet.
Yasak olduğu için tatlı. İkinci, benim iki tespit üzerinde duruyorum. Yani birincisi bir hasretten kaynaklandı. Hı-hı. Bu kabuğuyla portakalı yiyelim bu sefer gibi oldu. İkincisi yasaksa var bunda bir şey. Algısı oluşmuş evet. olabilir.
Belki de bu ilim çevresinden bir çevrenin bir çevreye itirazı da burada zikredilebilir.
Bu yasaklama manasında aldığımızda.
Yani siz insanlarla Kur'an'ın arasını açıyorsunuz. İşte Kur'an'ı anlayamaz insanlar diyerek. Oysa ilk işte insanın, Müslümanın ilk teması Kur'an'la olmalı gibi de bir yaklaşım var. Böyle.
Bunun ortası bulunabilirdi.
Evet, evet.
Bulabiliriz, bulmalıyız da.
Evet.
Ama mesela bir arkadaşımız, bir ilahiyat fakültesinde görevli bir arkadaşımız, çok da değerli bir kardeşimiz, meal hazırlamış. Hususi onu bana takdim etmek için geldi. Bir okuyup cevap yazarsanız da memnun olurum dedi. Ben dedim meal okuma düzeyinde, yani araştırmaya vakit ayıracak bir bilgim de yok, düzeyim de değil. Hediye olarak kabul edebilirim. Yani çünkü meale cevap vermem benim için çok zor bir şey.
Evet, bütün ayetleri okuyup değil
böyle
mi?
Böyle bir makale okur gibi okuyamam bunu.
Okuyamazsın.
Ben. O düzeyde bir doluluğum yok. Bir ikincisi bu mesuliyet işi. Buna giremem tabii. dedim. Hediye edeyim dedi. Ben de aldım, açtım. O sayfada, ilk açtığım sayfada musaf görmedim. Yani ayetlerin kendileri yok.
Sadece.
Öbür sayfayı açtım. Sen buna dedim musaf koymamışsın dedim. Evet dedi, kolay okunsun diye dedi. Dedim İlk tenkidimi yapıyorum. Deminki itirazımı, yani ben bunu inceleyemem dediğimi geri aldım. İnceleyebilirim dedim.
Evet.
Bunu kabul edemeyeceğim, kusura bakma dedim. Hediye olarak da kabul etmem bunu dedim. Niye dedi? Kardeşim dedim, niye musaf koymuyorsun bunun içerisine? Neyin tercümesi bu?
Evet.
Orijinali ayetlerden koparmaya çalışıyorsun sen fark etmeden beni.
Ya insan sizin mealinizde tereddüt ederse
Musaf'a bakayım.
Musaf'a baksın
ha, bir
yani.
De orijinalinden beni fotokopisiyle meşgul etmiş gibi oluyorsun. Orijinalinin bulunması lazım Musaf. Evet. Ya dedi, bunu suç mu görüyorsun? Suç değil ama zaten Kur'an'la aramıza dağlar girdi.
Evet.
Bir de mealinde Kur'an kaybolmasın bari. Orijinali tabii bulunsun.
Evet.
Derken tartıştık. Evet. Yani ilmi böyle muhabbet vari tartıştık. Dedim ki bana göre sen meali olsaydı ben aslında yani mealle beraber ayette yanında olsa ben hemen ayete bakıp sana itiraz edeceğimi bildiğin için koymadım bunu buraya dedim. Espri yaptım tabii, böyle muhabbet ettim.
Evet.
Bunu itiraz olarak kabul ediyorum
ama
dedi.
Ama o çok önemli hocam. Yani belki birisi Arapça bilmiyor. Yani öyle bir karşılaştırmayı yapamayacak olabilir. Fakat yani o Arapçayı bilen bir insan, ona nüfuz etmiş bir insan karşılaştırmalar yapacak. İnsan bunu istiyor da
hocam,
bazen.
En azından silüeti kaybolmasın Kur'an.
O yani, tabii yani, o ayrı yani. Bir önem taşıyor.
Onun kendisini görüp
evet.
Mealini okumak başka bir şey. Bu belki ama dinleyicilerimiz şöyle zannetmiş olmasınlar. Yani bu haram, böyle meal ayetsiz yazılım, o manada söylemiyorum.
Evet, evet.
Biz iki dost tenkit ettim ben onu. Yani bunu musafsız koymamalıydın dedim.
Evet.
Çünkü bunun hurufatına, yazılışına savaş yapılmış bir ülkede yaşıyoruz biz. Belki de ayrı bir musaf, musafın kenarında, ayetlerin kenarında fazladan bile koymak lazım.
Bir de şu var hocam, yani insanlarımız mesela meal Kur'an'ın yerini tutar mı tutmaz mı gibi bir konuda da kafa karışıklığı yaşıyor bir kısım insanımız en azından. Yani o açıdan hani o yani meal Kur'an'ın yerini tutmaz. O kanaati.
En azından o olmalı.
Evet.
Hatta hocam yine bir yayın evinde musaf bakıyordum. Girince bakıyorum muhakkak musaflar.
Türkçe Kur'an diyor mesela yani.
Ne kadar berbat.
Evet.
Üst kapağında bir motifler yapmışlar. Normal böyle güzel nakışlı. Dedim ki bunu bilerek mi yaptırdınız dedim. Nesine itiraz ediyorsunuz? Ya dedim, bu standart bir musaf kapağı motifi var.
Evet.
Tipi, şekli belli, böyle bir vazoya benzer, ortası geniş, üstten çiçek açmış. Standart, hele Osmanlı topraklarında yazılmış bütün musafların kapaklarında bir standarttır bu.
Evet. Ciltler falan ona
cildi, her şeyi. O kadar ki içine bakmadan bu musaf olduğu anlaşılıyor motifinden.
Evet.
Bunu zorlamamalıydınız dedim. Yani bu kalsın. Biraz daha değişiğini yap. Tezipçiyi çağır biraz daha. Ama uzaktan musaf simgesi veren şey kaybolmasın. Çünkü o kadar özdeşti ki bu musafla bu kapak motifi.
Evet.
Bırak o yad olsun. Birileri onu görmek istemiyorsa biz fazla görelim.
Evet.
Yani Kur'an'ı sevmeyenlerin görmek istemediği şey bizim görmek istediğimiz şey olmalı esasen.
Evet.
Buna varıncaya kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Neden hocam? Bu hassasiyeti neden gösteriyorum? Çünkü kaldırın şu musafı diyerek kaldırmayı denediler. Kalkmadı musaf.
Elhamdülillah.
Ama altyapısını, motifine varıncaya kadar yazının altyapısıyla oynanıyor ya. Bu bir asır sonra, bir buçuk asır sonra zayıflayan Kur'an sevgisine dönüşebilir.
Evet.
Çünkü oluşurken bu sevgi, o çiçekler miçekler de buna etki etti.
Evet.
Herkes oturup ayetlerin
İnsan
azametinden...
İnsan içine öyle yazılıyor, o görüntüler vesaire. Öyle kalbe mesela, öyle yansıyor.
Pakistan'da bir hat çeşidi kullanılıyor hocam. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Pakistan'da basılmış musafları gördünüz mü?
Gördüm
böyle?
Evet.
Yani onlar için normal olabilir bu.
Evet.
Öyle de olmalı. Onların yazı stili, Urduca stiline uygun yazıyorlar herhalde. Daha kolay
biz
okuyorlar.
Biz baktığımızda şey yapamıyoruz. Onu.
Musaf zevki veriyor mu size?
Vermiyor işte. Evet, evet.
Onu bu toprağa getirmemek lazım.
Evet. Evet.
Bir gün hocam ben Suudi Arabistan'dan döndüğümde, siz biliyorsunuz babam çok fazla hafız yetiştirmiş bir Kur'an muallimidir.
Evet, Allah sağ
bu konularda da çok hassas.
Sağlık, afiyet
amin.
Versin.
Hepimiz inşallah sağlık, afiyet versin. Bir gün Suudi Arabistan'dan geliyordum. Medine'de bir musaf merkezi kurulduydu. O zamanlar, şimdi her hacıya bir tane musaf ediyor diyorlar.
Evet.
O zaman yeni kurulmuştu o matbaa, musaf matbaası diye. Oradan bir tane musaf aldım. O kadar güzel basılmış ki hocam, yani böyle çantaya koymadım, valizim kaybolur diye onu cebime aldım geldim. Böyle evet. O kadar güzel, şirin, böyle ne küçük ne büyük. Çok tatlı, baskısı da çok güzel. Bunu bize hediye etmişlerdi, getirdim. Gelir gelmez babama dedim, bak ne kadar güzel musaf basmışlar dedim. Açtı, baktı. dedi ziyneti güzel dedi. Çok güzel dedi. Ama dedi bunu sen geri götür dedi.
Allah Allah.
Dedim niye dedim. Yani bu Musaf, bildiğimiz Musaf, hani diyelim Vahabilerin stili olur bilmem ne olur. Öyle değil dedi. Bak dedi bu dedi bizim buradaki tecvid standartlarının dışında
uymuyor.
Belli şeyler. Bu yanlış mı görüyorsun? Yanlış değil dedi.
Doğru.
Yanlış demiyorum ama dedi. Bununla meşgul olmasına vakit ayıramayacak kadar yoğun bizim insanlar dedi. Bu ne demek diye soru sorduracaksın insanlara. Yanlış yazılmış dedireceksin. Kur'an'ımızın bunlara tahammülü yok. Bunu sen geri götür dedi.
Allah Allah.
Sırf onun hatırına geri götürdüm giderken.
Öyle mi?
Musaf'ı götürdüm. Şimdi götürdüm. Mescid-i Haram'a bıraktım. Onu çünkü başka türlü zayi olur diye korktum. Şimdi hocam esasen fıkhın geri götürülmesi gerekmiyor. Ama babamın hassasiyeti zaten biz Kur'an'a pamuk ipliğiyle bağlıyız. Yani var ya bu pamuk ipliğiyle bağlı olmak hep diyeyim. Zaten pamuk ipliğiyle bağlı olduğumuz bir durumdayız. Bu kadar yoğun bir ortamda bizim ihtimal bırakmamamız lazım gencin kafasının karışmasına.
Evet.
Yani mesela çok dikkatli görüyorum. Hacılar o musafı getiriyorlar hediye edildiği için.
Getiriliyor evet.
Bana diyor ki bir Arap Kur'an'ı verdiler bana diyor.
Değil mi? Evet.
Okuyamıyorum bundan diyor. Babam çok haklıymış meğer ki. Bu bahsettiğim 25 senelik olan evet. Benim yaşadığım. Yani Arap Kur'an'ı. Bu söylenmemeli hocam.
Evet.
Arap'ın,
bu ifade
Kur'an'ı
doğru değil. Türk değil, Kur'an'ı, Arap Kur'an'ı ama.
Nasıl ifade edecek başka türlü ki Hacı Efendi bunu?
Evet.
Bu Arap Kur'an'ı diyor. Halbuki Kur'an bir tane.
Evet.
Sırf sadece matbaa baskı türünden dolayı. Bu yüzden motifine varıncaya kadar, mesela secde ayetini gösteren motife bakıncaya kadar oynamamak lazım bu değerle.
Evet.
Bu değerle oynamamak lazım. Kur'an'ımızın o heyecan verici, göz yaşartıcı, duygusal boyutuyla oynamamak lazım evet. Hocam.
Bazen şu bile oluyor hocam. Yani bir Kur'an alıyorsunuz, Musaf. Ya onu kendinize ait, tek bir adama ait hale de geliyor bazen. Değil mi? Yani hani benim Kur'an'ım, sizin Kur'an'ınız. Halbuki aynı Kur'an ama biz onu okuya okuya onunla ünsiyet kazanmışız. Şimdi Türkiye'lilerin ünsiyet kazandığı bir mushaf modeli var. Diyelim Pakistanlıların ünsiyet kazandığı. Yani onu zorladığınızda hakikaten adam bir bocalama geçiriyor yani.
Ben hafızım hocam.
Evet.
Elhamdülillah 50 yıl oldu
rahmetli
oturalı.
Maşallah.
Yarım asırı devireli de birkaç ay oldu.
Maşallah.
Elhamdülillah. Pakistan Musaf'ından, yani belki hata yaparım okurken. Yani bir tane örnek gelmişti bana.
Biz de şeyde şimdi umre vesaire ziyaretlerinde işte mescitlerde okurken oradaki basılmış Kur'anlar hakikaten bir şey oluyor insana. Bu metler
sonra düzelir
şunlar,
o. Düzeliyor
sonra ama bir
o süreci, o düzelme, deneme sürecini, yanılma, düzelme sürecini geçirmeye mecali olmayan bir durumdayız
evet,
biz.
Evet.
Daha yoğun
işlerimiz. Ben bazen buradan götürüyorum kendi Kur'an'ımı.
Sürekli Musaf okuyan götürmeli hocam.
Evet.
Küçük Musaf götürüp Harem-i Şerif'te onunla okumalı. Evet. Yani bu oradakini uygun bulmama manasında değil.
Evet.
Yani oradaki daha esasa uygun. Hazreti Osman Musaf'ına daha uygun standartlarda yazılmış ama asırlardır da Türkiye topraklarında bu Musaf üzerinden Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ben 4 yaşında o Kur'an'ı okumaya başladım. Hafız da olsam bir göz zevki oluştu bende. Ben ezber okuyorum diyelim ama bakınca gözüm böyle bir anda bir yarım saniye.
Ezberi bozuyor derler ya.
bir anlamda ezberi bozuyor.
Evet.
Buna varıncaya kadar korumak gerekiyorsa
evet,
eğer
evet.
Ahkam ayetlerini tutup da Musaf kültürü bile olmayan bir insana oku bunu Türkçe tercümeden anla bir şey dediğin zaman al kafan karışsın demek olur bu.
Evet.
Al kafan evet. Karışsın demek olur. Ama Fatiha-i Şerife gibi herkes için muhteşem manalar ifade eden bir meali de okuma demek, o da yanlış.
Evet.
Aksi takdirde cuma hutbesinde veya cuma vaazında hoca efendiler Allah Teala buyuruyor ki ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Bu meali de okumaması lazım insanlar o zaman. Yani
evet.
Sanki meal zehir, insanlar onu alırlarsa zehirleniyor gibi.
Haşa.
Böyle bir şey olmaz. Bu yanlış. Ama al oyna içinde istediğin gibi de yanlış. Bunun evet. ortası bulunabilir. Bulunmalı da.
Evet, evet.
Yani bu ortayı bulmak belki ilim adamlarının vazifesi. Mesela hoca efendilere Diyanet bir ara talimat vermişti hatırladığım kadarıyla, meal okusunlar camide diye. Evet. Ben de rastladım. Sabah namazına gidiyordum, bakıyordum hoca efendi meal okuyor.
Ne hissettiniz?
Ben o okudukça Arapçasını tazeledim. Benim için çok zevkli oldu.
Evet.
Yani o meal okuyordu. O okuyuşundan ben Arapçasından yani devam ettim.
İçinde bulunduğunuz cemaat açısından.
Cemaat açısından baktığımda nitekim bir hoca efendiye de dedim. Şimdi dedim senin sabah namazına 20 dakika kala başlıyorsun. Evet. 10 sayfa meal okuyorsun değil mi? Evet.
Evet.
Herkes gelip vaktinde dinliyor mu seni dedim. Yok ya dedi, kim ne rastlarsa dedi.
Evet.
O zaman dedim sen önceden çalış bu meale. Senin cemaatini sen tanıyorsun. Senin cemaatinin düzeyinde kalacak ayetlerden seç oku.
Evet.
Çünkü Yusuf Aleyhisselam suresini anlatan 10 sayfa kadar yerin tamamına yakını cemaatin dinleyeceği bir olaydır. Haftada bir onu oku. Evet. Nasıl ezberlemiyor insanlar bunu. Veyahut da Bakara suresinden 50 tane ayet vardır. Onlar herkesin anlayacağı şeylerdir. Ey iman edenler diye başlıyor ayet.
Evet.
Hüküm ayeti değil. Bence seçerek ve vurgulama yaparak, ama bir şartım var. Türkçe imla kuralına dikkat ederek.
O ne demek?
O şu demek hocam. Kur'an-ı Kerim ihfasız, izarsız yani tecvitsiz okunduğu zaman ibadet hatası oluyor.
Tabii.
Türkçe'de virgüle, noktalı virgüle, noktaya anlam vermeden okuduğun zamansa anlamsız
mana
bir okuyuş.
Mana kaymaları oluyor.
Yani bir mealde veyahut da bir yazıda diyelim kalın punto yapılmış, ses tonunu oraya yansıtman gerekiyor.
Evet.
Virgülle nokta arasında çok ciddi anlam farkı var. Bunu hatip ya da meal okuyan kimse, hadis meali olsun velev ki, Türkçe noktalamasına dikkat edilmediği zaman boş okunabilir. Yani boşuna bir tür okunmuş olabilir. Yani okunmuş olmak için değil, karşımdaki anlasın diye okuyorsan
evet,
eğer
gerekiyor.
İmla kurallarına dikkat edeceğiz.
Evet.
Gerekiyorsa çok uzuna kaçmış cümleyi, mesela belli bir karakterden sonrasını zihin dağıtıyor, anlayamıyor.
Evet, evet.
Cuma hutbesinde de buna dikkat ediyorum ben. Yani 150-200 karaktere varıyor neredeyse cümle, okuyor.
Evet ya, bir cümle.
Bir cümlede
başıyla sonu arasında hiç kimse bağ kuramıyor.
Kendisi bile o bağı kuramıyordur.
Evet.
Kuramıyordur. Evet. Bunu bölmek gerekiyor. Yok, bölünmesi zor bir cümleyse iki defa okumak gerekiyor. Bunu tekrar okuyayım.
Evet, evet.
Bitince yine anlaşılma ihtimali zayıf düşüyorsa şöyle demek istedi diye anlamı evet, bütünlemek. Evet. Yani okumuş olmak başka şey, okuduğunu karşı tarafın zihnine yerleştirmek başka bir şey. Bu ikisi arasında bir fark olmalı.
Evet.
Bunu özellikle teyit etmek istiyorum.
Hocam, yoksa kısa bir hatırlatma yapalım. Böyle yarım saati aştık. Dinleyicilerimiz acaba kim konuşuyor, kimi dinliyoruz? Bazen bu tür şeyler de oluyor. İslam'dan Hayata Ölçüler programındasınız değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Nurettin Yıldız hocamla konuşuyoruz. Kur'an'la nasıl bağ kuracağız? Kur'an'ı nasıl okuyacağız? Kur'an bizim hayatımıza nasıl girecek? İslam'ın ana kaynaklarıyla münasebetlerimiz nasıl olacak? Soruları çerçevesinde Kur'an'a yoğunlaştık. Evet. Yani ulemanın ilgisi ayrı Kur'an'a, bizim sade insanlarımızın, sade Müslümanların ilgisi farklı niteliklerde olabiliri konuşuyoruz. Hocam şöyle şeyler var. İsterseniz hani Kur'an çalışmaları yapılıyor gruplar halinde bazen. Yani diyelim ki 3-5 aile, dost, eş bir araya geliyor. Yani Kur'an çalışması yapalım diyorlar. Oralarda mesela nasıl bir metin, yani meal mi, tefsir mi, hangi boyutta, ne tür bir tefsir üzerinde çalışılabilir ve nasıl bir çalışma yapmalı? Bunun üzerinde biraz konuşsak.
Hocam biz bizim vakıfta gençler kamplar yapıyorlar.
Vakıfta, Senabil Vakfı'nda.
Sosyal Doku ve Senabil Vakfı'nda kamplar yapıyorlar. Arkadaşlarla dedik ki gençleri alıp kamplara götürüyoruz. Dağda, şurada, burada kamplar yapılıyor. Sağlık ciddi bir mesele. Sağlık bilgisi alalım dedik. Gittiğimiz yerdeki,
yani oradaki kamp hayatı
acil
için
bir vaka olur. Hı-hı. Elini bıçakla kesti. İşte karnı ağrıdı. İşte tansiyonu düştü mü neyse artık,
evet,
yani.
Acil
temel durumda. Sağlık bilgisi alalım dedik.
Güzel.
İl Sağlık Müdürü arkadaşımıza dedim ki böyle böyle bir şey talepte bunu çok iyi olur dedi. Biz de dedi bunu yapmak istiyoruz. Birim var bizde dedi. Hı-hı. Bu birim bu işi yapıyor dedi. Ben dedim ki arkadaşlar bunu kameraya da alalım dedim.
Onlar her yeni de, kampta gösterir.
Her yeni kampta kullanırız dedim. Çok iyi olur dedi. Bize vakit verdiler. 3 saat size bu briefingi veririz dedi. Tamam, aradığımız bu dedik. Şimdi geldi. İşte ambulansın kapısı budur. İşte bu ambulansın tekeridir. Ben sembolik olarak böyle basit şeyler anladım. Ya bunları ben de biliyorum deyiverdim ben sonunda. Yani 2 saat konuştu adam. Bana yani
sağlığa dair bir yere gelmedi yani.
Etrafta dolaştırıyor beni. Evet, etrafta evet. Dolaştırıyor. Ve yapılamayacak. Diyor ki mesela işte acil bir trafik kazası olursa diyor ne aranır? 112 aranır, şu aranır diyor. O gelene kadar sen beklersin diyor. Hasta şöyle kaldırılır ama 4 kişi olmadan sen kaldırma diyor. Evet. 4 kişi bulamadım ben. Sen 112'yi ara hemen diyor. Böyle hep etrafta dolaştırıyor baktım. Ya dedim herhalde müdürü bunun bizi benimseyerek olur dedi. Bu da yapmak istemiyor bu hizmeti gibi. Böyle içimden bir suizan geçti benim. Dedim ki kardeşim bir şey diyeceğim dedim. Buyurun dedi. Ya sen bana dedim kalp krizi esnasında ne yapacağımı anlatsana dedim ya. Ya ateşe nasıl müdahale edeceğim? Düştü, yanıyor eli. Ne süreceğiz? Yoğurt mu süreceğiz falan gibi dedim. Aa olmaz dedi. Onları size izah edemem dedi. Siz o zaman dedi kaş yaparken göz çıkarırsınız. Bunlar dedi sağlık elemanının işleri dedi.
Evet.
Sağlık elemanının işini yaptığınız zaman siz dedi kardan çok zarar edersiniz dedi. Bunu dedi sağlık sertifikası alacak kimselere bu bilgi verilir. Yasak bu bilginin size verilmesi dedi.
Evet, Allah Allah.
Çok dikkatimi çekti. Hakikaten düşündüm.
Ama ilk yardım bilgisi diye de bir şey var.
İlk yardım elemanına veriliyormuş bu bilgi.
Tamam.
İlk yardım elemanına veriliyor. Evet. Yani onu kastediyor.
Onun da bir elemanı var.
Onun yani. Da bir elemanı varmış evet. Meğer ki. Onun evet. Dışında işte senin telefon et, çağır, gelsin. İşte ateşi söndür. Mesela en basit ya araba ezildi diyelim arabanın içinde. Kapıyı böyle hızlıca 3-4 kişi tutup açmayın diyor. Bekleyin diyor. Onu diyor.
Boynu kırılıyor vesaire gibi.
Bana göre halbuki arabayı ters çevir adamı çıkar içerisinden
gibi,
gibi
evet.
Geliyor. Ben bundan çok etkilendim. Sonra evet. Müdürünü aradım. Elemanım evet. Böyle dedi bana ben bu niyetle demiştim. Dedim, doğrusu öyle dedi.
Evet.
Sen dedi yani karın olmaz zararın olur o insana büyük ihtimalle dedi.
Evet.
Yani karnı ağrıyor diye her ilacı veriyorsun. Mesela çok enteresan örnek verdi müdür bey sonra. Dedi ki mesela ağrıyı dindirmek iyi değildir dedi. Sen dedi ağrısını dindirirsin apandisi patlamıştır. O onun ağrısını anlamaz öldürürsün adamı dedi.
Evet.
Ağrıyorsa doktor görsün.
Yani ağrı bir hastalığın işareti.
Sen o işareti kapattığın zaman fark etmeden adamı ölümüne neden olabilir. Bana güzel örnekler verdi ikna oldum ben.
Evet.
Yoksa buradan, ikna olmamıştım.
Buradan şeye geleceksin.
Şimdi nereye geliyorum?
Evet.
Sağlık herkesin sorunu ama müdahale herkesin işi değil.
Evet.
Herkesin. Müdahale edince olumsuz bir sonuca da sevk edebiliyorsun. Şimdi Kur'an herkesin kitabı. Evet. Herkes öğrenmeli.
Evet.
Herkes
evet.
Öğrenmeli. Ama henüz Kur'an'a imanı netleşmemiş birisine o netliği daha da bulanık hale getirecek bilgiler veriyorsun.
Evet.
Ashab-ı kiram 13 senelik eğitimi aldıktan sonra Allah-u Teala iman gerçekleştikten sonra ahkam ayetlerini indirdi.
Evet.
Daha henüz kapitalizmle İslam arasında bir gelgitleri olan birine ahkam ayetlerini bastırıyorsun sen. Ebu Zer radıyallahu anh'ın işte altınını gümüşünü saklayanlar cehennem ateşi yiyecekler diye ayetinde gösterdiği refleksi anlatıyorsun ders olarak insanlara. Seçilecek kadro var bir defa. Yani hangi iman düzeyinde, hangi teslimiyet düzeyinde insanlar bu dersi dinliyorlar?
Evet.
Bu önemli birinci madde.
Evet.
Altyapı bilgi olarak ne durumda? Bunu tespit etmek lazım.
Neyi yani, alabilir?
haber bülteni gibi Kur'an dersi yapmanın sakıncaları olduğunu düşünüyorum. Oradan bir kısım insanlar iyice kafaları buna bozulmuş olarak çıkabilirler. Oluyor da nitekim.
Evet.
Yani bu ayrım yapılamıyorsa eğer, yapılma ihtiyacı hissedilmiyorsa, gelin oturun 10 kişi oturuluyor. Diyor ki Allah diye başlıyorsun.
Evet.
İşte bu sefer eline silah alıp beline bomba bağlayıp giden biri de çıkabiliyor oradan.
Evet.
İşini gücünü bırakıp bu fani dünyayı ne edeyim deyip bir kenarda oturan pısırık biri de çıkabiliyor. Beyni iyice şüphelenmiş birisi de çıkabiliyor. Çok güzel bir sonuç da çıkabiliyor. Ben bundan sonra Rabbimin kitabına göre bir Müslümanlık yaşayayım diyen de çıkabiliyor. Biz 10 kişiyi derse aldık. Hepimiz okuyalım dedik. 2 tanesi çok olumlu sonuçla çıktı. 3'ünün kafası karıştı, çekti gitti. Ne kar ettik biz? Evet. Eksideyiz o zaman.
Tabii.
İnsan kaybetme diye bir şansımız yok bizim.
Evet.
Hele mümini kaybetme şansımız hiç yok.
Evet.
Yani evet. Tedavimiz ağır gelebilir. Bunun sonucunu da biz bir mümini kaybederiz. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple böyle bir Kur'an'la haşır neşir olalım, Kur'an'lı bir hayatımız olsun demeli insanlar. Bunu deyince de biz Kur'an'lı bir hayatımız olsun, Müslümanca yaşayalım diyen bir insana kesinlikle kıyamet günü bunların hocasıydım ben, bunlara Kur'an öğretiyordum, tefsir okutuyordum diye hesap vereceğine inanan birinin nezaretinde olmalı bu.
Evet, çok önemli bir tespit bu.
Yani şunu ben örnek vereyim. Bana 10 tane çocuk getirdiler. Evet. Dediler ki bunlara abdesti öğret. Ben de meshetmeyi önemsemedim. Başa meshetmek önemli değil diye. Onu anlatmadan abdest anlattım bunlara.
Sorumluluğu var. Ne olacak? Karşımıza ben, çıkacak.
Bunlar o. Başını meshetmeden abdest alıp namaz kıldılar senelerce. Ben evet. Kıyamet günü ne yapacağım?
Meshin hesabını vereceksin.
Ne meshi hocam? Binlerce, on binlerce evet. Namazın hesabını vereceksin.
Yani orada bir şeyin eksikliğin tabii.
Peki ben insanları topluyorum Kur'an öğrenin diye. Allah'a iman, peygambere iman, ahirete iman diye şey yapıyorum. Kafaları sulandı, daha fazla bulandılar. Doğru dürüst Kur'an-ı Kerim'e azametli bir bakışları da kalmadı. Ben ne yapacağım kıyamet günü?
Evet.
Yani insanları tefsir diye bir yere toplamanın ağırlığını söz ediyorum. Abdesti eksik bıraksan kazası var namazın.
Evet.
Bu insanların Kur'an'a bakışları, imanları, ahiret tasavvurlarında bir sululuk meydana geldiyse ne yapacağım ben? Tefsir dersi diye insanları bir araya toplamak. Şimdi hep
büyük bir sorumluluk öyleyse.
Bunu vurgulamak için. Bir sorumluluk olarak görmeli evet, insan. Evet. Sadece bir araya geldik, çok güzel dersler yaptık, gittik. Bu enteresan bir şey. Bir gün hocam hatıra olarak nakledeyim. İnşallah kardeşlerimizi teşhir etmeyecek şekilde yapayım. Beni bir yerde dediler ki biz tefsir yaptık yıllarca. Ve tefsirin son iki suresini de sana bıraktık. Gel bu tefsiri de sen yap. Biz tefsir hatmi yapmış olacağız. Ben de çok mutlu oldum.
Evet.
Allah ne güzel ya dedim. Bizi hitam-ı misk sonuna çağırıyorsunuz. Tamam dedim. Gittik. O arada dediler ki yıllarca sürdü bu programımız. Bunun bir slaytı var. Hatıra fotoğraflarımız var. İstersen gösterelim dediler. Olur dedim. Onu da gösterdiler. O kadar ki eski ki dersleri siyah beyaz fotoğraflar var orada.
Yıllar sürmüş.
Yıllar sürmüş.
Evet.
Güzel bir çalışma.
Evet.
Son dersi de ben yapacağım. Felak Nas suresinin tefsirini evet. Yapacağım. Onlar da Nurattin Hoca'ya kapanış yaptırdık diyecekler. Güzel, güzel üstüne güzel.
Düşünceler
yani. Güzel. Güzele güzellik ilavesi. Yani çok duygusal.
Evet.
Bu arada o slayeti gösterirken baktım. Ayak ayak üstüne atmışlar. Pastalar var, poğaçalar var. Çay içiyorlar. Biri elini kaldırıyor böyle. Çayı getirdi. O arada öbürü tefsirden bir şey okuyor.
Devam ediyor.
Fotoğraflar iyi değil.
Hmm.
Şimdi ben kapanış dosyasındayım. Bu manzaradan rahatsız oldum.
Evet.
Onlar da böyle bir gocunarak o fotoğrafları koymamışlar. Yani hür bir şekilde tefsir evet, yaptık evet. Biz.
Hı-hı.
Hür bir şekilde gençler toplanmışlar, tefsir yapmışlar. Gazete okur gibi okumuşlar.
Evet.
Benim de orada fotoğrafımı çektiler. O başka bir slaytta ben de o şeye
monte
katılacağım.
Monte olmuş olacağım.
Monte olacağım tabii. Yani mesela ayak üstüne atmış gençler tefsir okunuyor orada.
Yani Nurettin Hoca da bunları onayladı.
Sonuna da gelsem onayladım evet. olacak. Ben böyle öyle yapmasalar bile bir emri bil maruf neyin aynil münker duygusu oluştu bende. Çıktım. Biz ve tefsir diye başladım söze bu sefer.
Evet.
Onlar Felak Nas suresi ne şey yapıyorlardı. Yani bir insanın Allah böyle diyor, böyle demek istiyor demesinin
önemi.
Ağır bir şey
hassasiyet, olduğunu. Hassasiyet, sorumluluğu.
Benim o yetkide olmadığımı, sadece filan müfessirden okuduğum sözleri nakledebileceğimi açık bir şekilde bir saate yakın izah ettim.
Evet.
Çok rahatsız oldular bundan. Yani sen tefsirini yap git ne karıştırıyorsun gibi oldu. Ama ben Allah rızası için bir görev yaptığımı düşündüm. İkaz ettim. Sonra da kısaca 5 dakikada Felak Nas suresinde Allah Teala böyle buyuruyor dedim. Son sözlerimi bağlarken de rahatsız olduklarını hissettim. Halbuki ben onlara bir emir marif ne yani münker yaptım. Nihayetinde onlardan yaşlı da durum birisiydim orada. Kardeşim dedim, saygı göstermede kusur ettiğimiz bir şeyden ne bereket umuyoruz biz?
Evet.
Evet. Hiç dinleme, sen bunu dinlesen bile kulak zarın patlar demek de bir saygısızlık aslında. Ama en azından poğaça yerken tefsir okunmamalı hocam.
Evet.
Ve bunu o organizatör sağlamalı.
Yani o işin ciddiyetini.
Haram mı poğaça? Değil canım.
Değil tabii ki.
Çay içmek evet. haram değil. Ama ben bir çocuğuma konuşurken o arada kek yese rahatsız oluyorum bundan.
Evet, evet.
Yani Allah'ın kitabı ile ilgili bir şey okunurken en azından ders ağırlığı olmalı orada.
Evet.
Ders ağırlığı olmalı. Şimdi burada bu tip çalışmalar yapılırken
yani biz şuna da biraz şey yapsak hocam, yani biraz sonuna da geliyoruz. Şimdi evlerde de bazen aile reisi, baba, anne yani çocuklarıyla beraber Kur'an'la hemhal olmayı düşünebiliyorlar.
Düşünmeliler de.
Düşünmeliler de. Onlara ne diyebiliriz? Yani nasıl o hemhal oluş biçimi ne olmalı? Muhteva ne olmalı?
Serfrikalı hoca olmalı herkes hocam.
Evet.
Şimdi ben icazet aldım. Ne evet. icazeti aldım? Mesela filan hadis ilminden icazet aldım.
Evet.
Bu ne demek? Hocam bana diyor ki sen bunu ders yapabilirsin, izin verdim sana. Evet. İcazet bu demek. Herkesin Buhari'den icazet alması gerekmiyor. Ama bir baba, bir anne
evet.
bir derse gidiyor ya. Fatiha suresini dinledi ya orada.
Evet.
Not tutmuştur muhakkak.
Evet.
Hoca efendiye, hoca hanıma bir size dönüş yapayım ben. Bakalım bunu anladım mı demeli.
Hmm.
Notlarını göstermeli. Fatiha suresi icazeti alsın herkes hocam.
Hmm. Evet.
Sonra o notlarını nasıl olsa bu Çince bir ders değil.
Tabii.
Tercüme edilmiş, anlaşılmış. Fatiha suresini çocuklarına anlatsın. Hmm. Bu bahsettiğimiz sorun yok.
Yani iki kademeli bir ders gibi. Yani
abdesti eksik anlatma diye bir derdimiz vardı ya.
Evet.
Şu Fatiha'nın azametini kırpmış olursam ne yaparım diye korkmanın karşısında tedbir bu.
Evet. Evet.
Ondan sonra Bakara suresinin filan ayetini dinledik. Notlarımı aldım. Sen Nurattin Hoca'yı tanıyor musun? Ahmet Hoca'yı, Mehmet Hoca'yı tanıyor musun? Tanıyorum. Telefon ettik hocam, bu dersin özeti bu mu? Ha bu. Bu kadar anlaşıldıysa, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Uzman olmuş ol, icazetle anlat.
Hı hı.
Yani mesuliyetten kurtulmak budur hocam.
Evet.
Kur'an etrafında tefsir dersi gerekçesiyle istediğimiz gibi at koşturmanın tehlikesi çok ağır.
Evet.
Ben zannediyorum demek çok zor hocam.
Evet.
Kurtubi değiliz biz. Taberi değiliz. Kaldı ki onlar da zannediyorum diyememişler.
Demiyorlar.
Demezler.
Tabii, evet.
Diyen Kurtubi olmazdı. Taberi evet, olmazdı
evet,
zaten.
Evet.
Taberi rahmetullahi aleyh ette'vilu diye başlıyor tefsirine. Bu konudaki yorum şu olabilir.
Hı-hı.
Şu olabilir hep.
Evet.
Hep bir
mutlak mana bu demiyor.
Bu budur sözü çok zor.
Zor.
Çok evet. zor.
Hatta Allahu alemi diyorlar,
en sonunda bitirirken sonunda. Allah bilir. En iyisini
evet.
Allah bilir.
En iyisini,
en iyisini Allah bilir. Niye? Bu bir zan, tahmin götürülebilecek bir şey değil. Vebali çok ağır.
Evet.
Vebali ağır diye kaçarsan o da bir vebal zaten.
O da bir vebal.
O da bir yani, vebal.
Yani oradan hiç Kur'an'a dokunmayalım. O alana girmeyelim. O da
O zaman aç kalıyoruz.
Aç kalıyoruz.
O zaman çocuklarımızın, zihnimizin, hatta kendimizin idrakini başka güçler dolduruyor. Başka bilgi dolduruyor. Ama veliler, anneler, babalar mini bir icazet alabilirler hocam. Bu icazet 2 dakika sürer. Doğru mu biliyorum bunu?
Mesela şimdi ben şimdi bir mini icazet bizi dinleyenlerin gündemine onu hocam, sokmuş oluyoruz.
Ben bunu şöyle uyguladım. Bir dersimi bir abi kardeşimiz benden de yaşlı üstelik dedi hocam sizden 10 dakika rica ediyorum dedi. Buyurun dedim geldim. Önüme bir defter koydu. Çok da hoş bir defter. Dedi ki hocam ben sizin derslerinizi dinliyorum bir iş yapamıyorum da hanım internetten dersinizi dinledi. Anladıklarını buraya yazdı. Kendisi gelmeyi hayal ediyor. Genç bir kadın olarak ben gitmeyeyim hoca efendiye. Bir bakar mı buna? Bunlar doğru mu? Ben çoluk çocuğuma bunları
paylaşabilir miyim? Evet.
Baktım hocam hanımefendi o kadar güzel not almış ki dedim izin verse de şunu fotokopide ben alsam. Ben benim notlarımdan daha pratik hale getirmiş onu. Yani dersi
güzel,
dinlemiş.
Güzel.
58 dakikalık bir dersmiş o. Ondan 40 dakika sürecek not çıkarmış.
Maşallah.
Fazlalıkları çıkarmış evine fazla gelecekleri. Altına not yazdım. Filan tarihte bunu okudum.
Evet.
Bu hanımefendi ders yaptıkça bana da ecir gelsin diye teşekkür ediyorum. 3-4 yerinde altını çizdim. Ana tema bu derste zaten. Bunlara önem versin
çok
dedim.
Çok güzel.
Kadıncağız onun fotokopisini çekmiş. Sonra eşi anlattı. Fotokopiden ders yapamış. Aman kaybolur bu defter birileri alır diye.
Evet.
Hocam icazet benim vereceğim yapacağım bir iş değil ama o benden geldi. Kıyamet günü sorumlu sensin demek istedi bana. Ben de altına imza attım.
Evet.
İnşallah hata edecek bir şey söylememiştim. Çok güzel not tutmuş hanımefendi.
Maşallah evet.
Hocam din böyle geldi bize.
Yani dert edinmesi gerekiyor annenin babanın.
Bunu yaptı o kadıncağız bir muallime oldu.
Evet.
Ashab-ı kiram da böyle yapmadım. Efendimizden aldıkları icazetlerle din dağıttılar. Hasan Basri de böyle din dağıttı.
Evet.
Böyle öğretti. Ama zannediyorum öyle demişti hoca deyince mesuliyet sende kalıyor bu sefer.
Evet. Evet.
İmzalattır hoca. Evet ben böyle dedim de. Zaten 3 defa 5 defa sen bunu anlattın mı onun uzmanı oluyorsun hocam.
Evet,
yani ne ayetinde bu ayet değil ki aynen hocanın dediğini tekrar edeceksin. Bu çok önemli hocam.
Evet.
Anneler babalar onun bunun tahminlerini değil hocanın zimmetine aldığı şeyleri konuşsunlar.
Peki şunu da şey yapalım hocam istersen son böyle birkaç dakikamız var. Yani ailenin çocukları mesela bazen anneler babalar istiyor da çocuklar direnç gösterebiliyorlar.
Gösterecek normal.
Yani
o.
Çocuklara ne demeli? Belki bizi dinleyen gençler de vardır. Onlara ne demeli? Yani
ben onlara yine bir şey demeyeceğim hocam. Babalar annelere diyeceğim. Anne ve babanın öğretmen olması çocuğuna karşı iyi bir şey değil.
Evet.
Anne ve baba çok çabuk yıpranır çocuğun gözünde.
Evet.
Onun yerine eve dayıyı çağırmak lazım. Dayı ders yapsın.
Evet.
Yahut da ben sizin evinize geleyim çocuklar beni dinlesinler.
Evet.
Nurattin amca geldi diye. Siz Ahmet amca olarak bir ay sonra bizim eve gelin.
Tamam.
Yıpranmış göz, yıpranmış yüz anlaşılma oranını düşürüyor hocam.
Evet.
Yani sabahtan beri niye bu çamaşırı buraya attın diyen bir anne gel şimdi de ders yapayım dediği zaman.
Evet.
Eh işte kerhen dinlemek diye bir deyim var ya.
Evet.
Kerhen dinliyor.
Ama Abdullah Yıldız dostumuz şey yapmıştı da oğlu sabah namazına kalkma işini bir başka arkadaşın kitabından okumuş gelmiş.
Etkilenmiş. Namaz yazan bir müellif.
Namaz yazan bir müellif.
Ama tabii bu hocam.
Evet.
Bu tabii. Evet. Yani insanın başka evde yediği yemek niye hoşuna gidiyor? Annesinin pişirdiği kadar da iyi değildir belki.
Belki evet.
Elin tavuğu hocam.
Evet.
Elin hocası da öyle.
Doğru.
Çok iyi anlatıyor oluyor. Bilhassa evde duran anne, evde çok duran baba iyi bir öğretmen değil.
Evet.
Ama haftada bir ancak gündüz evde durabilen baba yıpranmamış bir babadır. Bunlara çok dikkat etmeyi tavsiye ediyorum hocam. Öbür türlü çocuklarımızı gereksiz yere üzeriz.
Evet, evet.
Ama bu ne zamana kadar? 16-17 yaşına kadar. Ondan sonra çocuk zaten herkese aynı mesafeyi koyuyor olabilir. Burada vakıflarımız, derneklerimiz devreye girmeli.
Evet.
Evlerimizden bir tanesi sivil bir vakfa dönüşmeli.
Evet.
10 arkadaş birleşip çocuklarına bir hoca getirmeliler.
Evet, güzel.
Artık buna imkanımız var hocam.
Var.
Gelen arkadaşın yol parasını verip yahut da vakıflarımız eve hizmete başlamalı.
Çok güzel.
Derneklerimiz eve hizmet, sağlıkta eve hizmet götürülüyor ya. Mesela biz bir filan vakıfın müntesipleriyiz. 10 yaşı ile 13 yaşı arası çocuklarımıza cumartesi günü filan yerde buluşma yapacağız demeli.
Çok güzel.
Bu programlamalar yapılmalı. Psikolog arkadaşlarımızın, pedagog kardeşlerimizin vazifesi bu hocam. Bu organizeyi yapsınlar artık.
Çok güzel. Çok
hangi
güzel.
Yaşa, hangi hoca getirilmeli? Mesela 10 yaşına kadar olan çocuklara hanım hoca hanımlar gelebilirler. 10 yaşından sonra artık kız erkek ayrımı mı yaparız? Pedagog demeli ki bu çocuklar 7 yaşından itibaren erkek hoca, kadın hoca ayrımı yapsınlar. Yani bir sürü gencimiz psikoloji okuyor hocam. Evet. Pedagojide uzmanlık yapıyor. Hep hasta çocukları gelip tedavi edecekleri yerde hastalanmadan çocuklarımıza program yapmayı da onlar evet, yapmalı. Halk vakıflarımız sana, evet. bunu yapmalı hocam.
Evet inşallah hocam.
İnşallah.
Süremiz sona erdi. İnşallah bunları konuşuruz.
İnşallah.
Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.
İslam'dan Hayata Ölçüler programında Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.